Так. Не знаю, чим. Şimdi her noktayı sorgulayarak gideceğiz. O yüzden yani yavaş gidiyoruz falan diye düşünmeyin. Çünkü yani bir yeri anlamak o kadar önemli ki o...
Tamam. Yavaş gitmiyor
bence. Evet. Açtım. Tamam. Bir saniye ben şuradan ses kayıt konusunu alayım. Ya bunu kaydedeceğim de. Şimdi ne yaptık geçen hafta? Oluş, değil mi? Oluş kavramı, onu nasıl çözüldüğünü bulmaya çalıştık. Şimdi çok kısa özet, varlık, o şeyleri yazmam gerekiyor aslında. Esas kullandığımız kavramları. Şimdi varlık, şu ana kadar elimizde sadece bu kavramlar var. Yokluk. Bu oluş. Şimdi oluştan nereye gideceğiz ve bu ilerlemenin de şeyi neydi? Aracı, olana ya da yani o ilerlemeyi. Şimdi ilerleme dediğimiz şey bir düşünceden bir başkasına geçme. Değil mi? Öyle diyebiliriz düşüncede. Düşüncede ilerleme, bir düşünceden bir başkasına geçme. Yani şimdi herhangi bir şey düşündüğün zaman, bir düşünce aldığın zaman, o düşünceden başkasını nasıl geçebilirsin? Örneğin kırmızı dediğin zaman ya da insan dediğin zaman. Bu bir ilerleme değil. Sadece bir şey dolaylı olarak bildirmiş oluyorsun, değil mi? İnsan
çürürlük
dediğin zaman.
Düşüncede çürürlük oluyor.
Ama
ilerleme türü, değil, çürürlük. Hani sanatta çürürlük gibi.
Şunu demek istiyorum. Yani bir adım attığın zaman ikinci adımı atman ilerleme. Düşüncede ilerleme, konuşma bir süreç değil mi? Bir ilerleme var şeyde, konuşmada, söylemde bir ilerleme var. Var mı?
Yani
ben var mı, konuşmada bir ilerleme var mı? Heceleri bırakalım, sözcükleri alalım. Çünkü onlar kavramla ilgili. Onlar arda izliyor. Arka arkaya zamanda bir süreç var. Bir ilerleme. Bu, yani başka bir şey demek istemiyoruz. Başka... Onlar çok uzak olan şeyleri düşünmememiz gerekiyor. Her zaman kavrama en yakın olan şeyleri düşünmeye dikkat edeceğiz. İlerleme, düşüncede ilerleme dediğimiz zaman bir düşünceden bir başkasına geçiş anlaşılıyor değil mi bununla? Yani mavi dediğim zaman o bir ilerleme değil, sadece bir deklarasyon oluyor, bir bildirim gibi bir şey. Havadan kapılan bir şey gibi görünüyor. Yani ama maviden sonra yeşil dediğim zaman mavi, yeşil, kırmızı bunlar renklerdir. Bu bir tümce ve burada birden çok sözcük var ve bir ilerleme var. Maviden ilerlediğimiz zaman ya da maviden sonra gelen düşünce ne olabilir? Başka bir sözcük. Mavi dediğimiz zaman ikinci olarak ne diyebiliriz?
Anlanarak mı?
Ne?
Anlanarak mı?
Hayır, herhangi bir şey.
Her şey.
Her şey söyleyebilirsin. Mavi, araba ya da maviden sonra yeşil ya da sarı. Bu bir ilerleme mi?
Hayır, yana geçme diye de anlaşılabilir. İlerleme mi
oluyor?
Yani yan
gibi olur. Tamam, o zaman o da bir yana doğru ilerleme olur. Yani geriye doğru da ilerleme, o gerileme olur. Ama zaman geçiyor ve ona ilerleme diyebiliriz. Bu önemli bir normal bir kavramda düşünüyor. Yani ilerlemede bir şey yatmıyor. Sadece dinginlik ve devim arasındaki karşılığı kullanıyoruz burada. Yani mavi deyip sustuğum zaman bir dinginlik var. İlerleme yok. Ama mavi, ondan sonra aklıma yeşil geliverirse ya da başka bir kavram, tasarım, düşünce, sözcük gelirse bu bir ilerleme. Bir ikinci terime geçiş. Şimdi o zaman bu şey, bir tasarımdan, düşünceden bir başkasına geçiş, ilerleme ise ki ilerleme bizim buradaki şeyimiz için yeterli. Bu bağlantı, bu geçiş nasıl oldu? Şey, önemli olan soru bu. Bu geçiş, birinciden ikinciye geçiş nasıl oldu? Nasıl oldu? Mavi diye düşünüyordum, aklıma şey geldi, sarı geldi. ya da bir başka bir şey, gökyüzü geldi. Ya da mavi gözlü bir insan geldi. Ya da bir kitap geldi. Yani bu çağrışım, değil mi? Bir düşünceden başkasına geçiş. Çağrışım. Şey bir şey çağrıştır yani. Şimdi varlıkla başladığımız zaman nasıl ilerleyeceğiz? Çağrışımdan kaçınarak. Yani mantık ve çağrışım, yani mantıksal ilerleme ve çağrışımsal ilerleme aynı şey değil. Çok kolay değil mi bu? Çağrışımsal ilerleme dediğimiz şey dışsal bir ilerleme. Yani son gün dediğim zaman klor akla gelebilir ya da bakır akla gelir ya da başka bir şey akla gelebilir. Tuz akla gelir falan. Bunlar çağrışımsal şeyler. Çağrışımsal ilerleme bizi mantık biliminde ilerlemiyor. Özet olarak o. Çağrışımsal ilerleme ve gereklilik. Şimdi varlık dediğimiz zaman yine bir sürü şey düşünebiliriz. Çağrışımsal bir adım atabiliriz. Ama eğer şeye bakarsak, felsefe tarihine bakarsak varlık genellikle şey yoklukla birlikte alınır. Çünkü onun karşıtı. Ve karşıtın doğasını hatırlayalım. Karşıtın doğası, karşıt olman, opposite. Karşıt olmanın anlamı karşıtların birbirinden ayrılmazlığı. Yani maviyi yeşilden ayrı olarak düşünebilirsin. Aslında varlığı da yoktan ayrı olarak düşünebiliriz. Yani o zor bir şey değil. Ama o zaman analiz yapmış oluyoruz. Yine de karşıtlığın karakteri o karşıt. Karşıtlık dolaysız bir şey değil, değil mi? Yani ya da tekil bir şey değil. Bir şey kendi başına alındığı zaman ona karşıt diyemez. Çünkü karşıt olması için bir ikincinin bir başkasının karşısında olması gerekir ve bir ilişki içinde, dolaylılık içinde olması gerekir. Bunlar mantıklı geliyor mu? Bunlar çok konuştuk ve aslında son derece soyut ve kolay şeyler. Dolaylılık dediğimiz zaman hemen bir ilişki düşünürüz. Çünkü bir şey dolaylıysa o varlığını kendisinde değil başkasında taşıdığı için dolaylı, başkasından geldiği için dolaylı. Dolaysız bir şey varsa o nedeni olmayan, başkasıyla başkasından türememiş olan bir şey. Mantıksal olarak böyle. Ve karşıtlar birbirlerini birbirinden ayrılamıyorlar. Şimdi öz veriminde göreceğiz kavramın karakterini ama şu anda biliyoruz ya da kullanabiliriz. Karşıtlığın anlamı yani türlülük ayrı bir şey. Ayrım ayrı bir şey ama karşıtlık ikisinden de ayrı bir şeydi. Ayrım ya da türlülükte terimler birbirlerine karşıtı olmak zorunda değil. Yani bir kalem bir sandalyeden ayrı bir şey. Yani Kuzey Kutbu Güney Kutbu'ndan ayrı olduğu gibi şeyden de, çaydan da ayrı, dünyadan da ayrı bir şey. Yani ayrım ilgisiz bir ilişki biçimi. Zorunlu bir ilişki değil. Karşıtlık zorunlu bir ilişki diyebiliriz. Çünkü bir şey ancak kendi başkasıyla karşıtlık içinde olabilir. O zaman sadece onu yazsam yeterli. Karşıtlık zorunlu bir bağıntı biçimidir. Yani kendi başkasıyla. O zaman bir kavramdan tekine geçiş, bir karşıta geçiş olduğu zaman o çağrışımsal diyemeyiz sanırım. Yani varlık yokluğu çağrıştırabilir ama yine de o geçiş şey değil, psikolojik bir fenomen değil, mantıksal bir fenomen ya da mantıksal bir bağlantı. Bunu şey yapabildik mi? Bunu çürütebilir miyiz? Ya da daha anlamı zayıfsa güçlendirelim. Çünkü mantık biliminin kuruluş şeyi bu, ilkesi bu bir yerde, yöntemi ya da ilkesi diyebileceğimiz şey. Yani kavramlar arasındaki bağlantı şey değil, rastlantısal değil, dışsal, çağrışımsal değil ama zorunlu bağlantılar ve o zorunlu bağlantının nasıl olduğunu analiz edeceğiz, inceleyeceğiz ve onu anladığımız zaman Hegel'in sistemini daha iyi anlayacağız. Yani tasarım ve kavram ayrımı vardı. Şimdi Hüseyin, Askabedi'nin baş taraflarını özellikle okumayı öneriyoruz. Çünkü şey, yani orada Hegel normal bilinci, doğal bilinci felsefi bir düzleme hazırlayabilmek için yazıyor ve orada doğal bilincin yaşadığı sorunlar, o da Hegel hem kendi doğal bilinciyle yaşıyor sorunları hem de daha sonra öğrencileriyle, arkadaşlarıyla falan. Yani biz hepimiz yaşıyoruz. Doğal bilincimiz kavramları kavram olarak almıyor. Daha çok tasarım olarak alıyor ve tasarım bir kavramın kötü biçimi diyeceğiz. Yani bir nedir dendiği zaman ya da biri düşün dendiği zaman bir insan, herhangi birimiz işte bir nesneyi düşünüyorsa o kavram bir kavramından apayrı bir şey. Yani şu bir kalem. Bunu bir diye aldığı zaman bir doğal bilinç tasarıma düşüyor, kavrama değil. Kavram bir ve kavramın öyle resimlendirilmesi en o felsefenin ölmesi demek. Yani kavram aralığı içinde alınacak ve o zaman kavram eğitişine, diyalektiğe girebiliyor ve Parmenides'in, Eleatiklerin şeyi buydu, felsefe tarihindeki önemli, onları da lütfen İdea'dan, İdea.com'dan ya da başka kaynaklardan ön Sokratikleri...
Platon'un ilerilerine de benziyor.
Hı, nasıl benziyor?
İleriler de şey, arı resimleştirilemez.
Evet. İyi ideasını nasıl resimleştiriyorsun?
Anlamı
yani Nazım Hikmet şey diyor, mutluluğun resmini yapabilir misin?
Abidin.
Yapabilir misin? Abidin de şaşkın şaşkın bekliyor nasıl bu işin altından kalkacağım diye. Nazım da bilmiyor, o da felsefeci değil. Ama orada şey, bir ideayı sunuyor ve bu ideanın resmini yapıyor. Yani bu naif bir soru ve şaşkınlıkta naif bir şaşkınlık. İyi ideasının ya da mutluluk ideasının resmi yapılabilir mi ben?
Belki de yapılabilir.
Simgesi yapılabilir ama simge olarak kavram olmaz.
Tasarım. Şeyde Orhan Pamuk'un Benim Adım Kırmızı var ya, o kitabında da ölümün resminin yapılması. Bir nakkaş ustası çırağına ölümün resmini yapmasını istiyor. O da oturuyor ölümü resmiyle ama şey, o sahneler çok güzel olabilir.
Evet ama işte o şey, tasarıma dönmek zorunda orada. Yani simgesel olarak, ölüm olarak ölümün ya da ölüm düşüncesi, ölüm kavramının soyut kavramın şeyini...
O soyut resim değil yani. Yapmak lazım. Soyut resim diye bir şey yok mu?
Evet. Karanlık olabilir. Ama o da simge. Şimdi şey, eğer felsefe yapacaksak o kavramı yakalamak zorundayız. Tasarımlarla felsefe yapamayız. Tasarımlarla az önce açıklamaya çalıştığım çağrışımları yapabiliriz. Tasarımlar birbirine zıplayabilir. Bir sözcük bir başka sözcüğe götürebilir. Bir sözcüğün birçok anlamı var. Bir sözcüğü aldığın zaman, örneğin varlık sözcüğünü ya da bir sözcüğünü ya da herhangi bir sözcüğü, sözlük açtığın zaman, semantiğine, anlamlarına baktığın zaman bir dizi anlam buluyorsun ve onlardan bir sözcükten bir başkasına sıçrayabilirsin ama bu Derrida'nın kullandığı şey, yöntem ve bu da şey değil, dışsal ve rastlantısal. Onda bütün sözlüğü dolaşabilirsin. Öyle anlamlar anlamı zıplayarak. Çünkü anlam kaymaları, anlam geçmeleri falan oluyor. Yani top mesela. Top dediğim zaman futbol topu olabilir, Ramazan topu olabilir, ondan sonra askeri top olabilir. Başka ne olabilir top? Kumaş topu olabilir. Değil mi? Ona da top deniyor. O da üçüncü. Ondan toptan, kumaş topundan ya da askeri toptan başka şeylere geçebilirsin. Anlamlara geçebilirsin ve böyle gider. Bu geçişler şey değil. Dışsal, doğal bilincin rastgele geçişleri. Kavramın geçişi, kavramın karşılığı ilişkisi anlamına geliyor ve Onu gördüğümüz zaman şimdi bu yeterli bizi felsefenin içine çekmek için. Karşıtlıkla ilişkinin karakterini düşündüğümüz zaman bunlar bizim doğal bilincimizde yatıyor aslında. O yüzden bütün yapacağımız şey o doğal bilinçte yatan içeriği çıkarmak. Şimdi siz çıkaracaksınız. Platon'un bir şeyi var. Menon dedi değil mi? O köleye Ökides'in geometrik kuramlarından birini bildiğini gösteriyor. Yani ona o bilinç kendinde örtük olarak kapsıyor. Ona bakarsınız, görürsünüz şeyde Platon'un üzerine
yakın. Hangi diyalogda?
Yanılmıyorsam Menon'da. Köleye geometrik bir teoremi bildiğinin, a priori bildiğini gösterilmesi. Menon'da olacak. Şimdi bizim için önemli olan kavram bağıntıları dediğimiz şeyin tüm yanlarının bizde bulunuyor olması ve bizim onu görmüyor olmamız. Karşıtlık dediğimiz zaman karşıtların birbirleriyle bağıntılarının birbirlerini ortadan kaldırmak olduğunu biliyoruz. Yani karşıtlar gece geldiği zaman gündüz gider, sıcak geldiği zaman soğuk gider. Ama bunlar bir arada bulmak zorundalar çünkü birbirlerini belirliyorlar. Yani özet olarak geçiyorum. Yani karşıtlar birbirlerini belirliyorlar, birbirlerini var ediyorlar. Dolayısıyla birbirlerini yok etme de onlara bağlı. Yani karşıtların şimdi buradan yine kendi mantığımız gösteriyor. Eğer karşıtlar birbirlerini yok ediyorlarsa kendileri de yok edecekler. Değil mi? Yani çünkü varlıkları siyahın varlığı beyazın varlığına bağlı. Gecenin varlığı gündüzün varlığına bağlıysa o zaman aynı zamanda da gece gündüzü yok ediyorsa bunların karakteri birbirlerini var etmek ve birbirlerini yok etmek. Yani bu çelişki olan şey bir şey bir şeyi var eder ve bir şey aynı zamanda bir şeyi yok eder. Bu çelişki o bizim reddedebileceğimiz ya da istemeyebileceğimiz bir şey değil. Tam tersine eğer o çelişki olmasa Herakleitos diyor sanırım bütün evren yok olur. Çünkü her şey çelişkiye bağlı ve çelişkili olmayan hiçbir şey yok ve onun bir başka sonucu da çelişkide olanın geçen hafta artık yayınlar dedik. O yüzden bazı şeyleri sıçrama gibi görünen şeyleri söyleyebiliyoruz. Çelişki aslında bir oluş kavramını anlatıyor ve buraya baktığımız zaman varlık ve yokluk kavramlarının birliği bize oluş kavramını veriyordu. Bunu ilk gören Herakleitos olmuştu. Bu kavramların birliği ilerlemeye dönelim. Varlık kavramının ilerlemesi yokluk kavramını getirmesiydi ya da yokluk kavramına bağlı olmasıydı. Yokluk kavramına dışarıdan bir çağrışıma getirmiyor. Kendi karşıtı ve varlık ve yokluğun karşıtlar olarak bir arada olmaları o birlik bu kavram. Yani buna bir dersek, buna iki dersek, bu üç. Ve buradaki üçüncü terime geçiş şeyden farklı, bir karşıta geçişten farklı. Bunu da görüyor musunuz? Bunlar aslında çok yalın şeyler ama sanırım belli bir zaman gerektiriyor. Yani burada tamamen resimlerden, imgelerden uzaktayız. Arı düşünce alanındayız ve eğer şu iki terim varsa üçüncü terim bu ikisinin bir aralıkları. Değil mi? Yani üçüncü terime dışsal bir çağrışımla sıçramıyoruz. Dışarıdan getirip oraya koymuyoruz. Üçüncü terime geçiş, mantıksal ilerleme ya da kavramın derinlenen bir şey bu iki karşıtın birliğini görmek. Bu üç kurgu moment bu. Bu pozitif momenti olumlu yani varlıkla başlıyoruz dolaşsızda ve dolaysızdan ne yapabiliyoruz ilk terimde? Karşısına geçmek zorundayız. Yani buna ilgili Hegel oldukça uzunca yazıyor şeyde, bir mantıkta. Bir olumlu dediğimiz şey, yani varlığa yalnızca olumlu dersek, onun aynı zamanda da belirli olması gerektiğini düşünürsek, eğer varlık genel dolaysız belirlenmişsiz diyor Hegel, yani doğru. Dolaysız bir şey, ilişkisiz bir şey belirli olamaz. Şu şeyi kapayım mı? Yağmur gibi.
Evet, ses geliyor.
O biraz benim seni arttırıyor. Ya sıcak falan bulursa klimayı açabiliriz. Aslında biraz nemli gibi değil mi içerisi?
Ben
hı?
Bunu almıyorum. Bütün herkes nasıl bana da iyi yani.
İyi mi? Tamam. İyi mi?
İyi.
Tamam. Çok mu soyut konuşuyorum?
Yok, iyi gidiyor.
İyi gidiyor.
Bu soyut zaten. Yani yapacak bir şey yok.
Evet.
Sonlaşıyor. Soyut ama yalın.
Yalın, soyut. Ve çok kalabalık değil. Yani 3-5 kavramla şey yapıyoruz. Ha. Şimdi varlığın ikili karakteri var. Bir taraftan dolaysız ve dolayısıyla belirlenimsiz. Çünkü belirlenim bir karşıtı gerektiriyordu. Buna dikkat edelim. Bu Spinoza'nın en önemli, bütün felsefesinin en önemli şeyi. Biliyorsunuz bu latinceyi. Biliyorsunuz. Tüm belirleme olumsuz zamandır. Eğer varlık dolaysız belirlenimsiz, tamam buna dikkat edeceğiz buna. Ama varlık yine de varlık. Başka bir şey değil. Yani varlık ve belirli. Evet, yine çelişki ve o çelişki şey, varlığın devinmesinin gizi ya da varlığın varlık olarak kalmamasının gizi. Yani varlık hem kendisi hem değil.
Ama çelişkili şeyleri doğru kabul edip, çelişkili olmayanları mı yanlış kabul edeceğiz?
Şimdi çelişkili olmayanları analitik olarak kabul edeceğiz. Yani çelişkili olmayanı da düşünebiliriz. Varlık varlıktır dersek o zaman varlığı sadece kendisi yapmış oluruz. Çelişkisiz yapmış oluruz. Ama analiz etmiş oluruz. Yani bağlantısından koparmış ve çözümlemiş, çözmüş oluruz. Analiz çözümleme demek. Çözme demek bir bakıma. Yani bir şey bir kimyasal bileşiği alıp onu analiz ederseniz onun anlamı onun temel öğelerine çözmek demek. Yani aralarındaki bağları soyutlayıp çözmek ve ya da kimyasal reaksiyonlarla yani fiziksel olarak çözmek ya da mekanik olarak çözmek öyle diyebiliriz. Ya da o çözümlemenin kendisi kimyasal bir süreç olarak görürsek orada analiz olmuş oluyor ve analiz yabancı bir sözcük. Çözümleme sanki daha kolay ama yine de girift gibi görünüyor ama aslında orada demek istediğimiz şey birlik olan bir şeyi bütünleşmiş olan ya da bileşik olan bir şeyi ayırmak. Ya da sentetik olan, bileşimli olan bir şeyi ayırmak. Şimdi çelişki var ve çelişkiden kurtulmanın yolu çelişkinin iki yanı var. Çelişki neden oluyor? Bir şeyi doğrulamak ve o şeyi yatsımaktan. Yani hem doğrulama var hem yatsıma var çelişkide. Varlık hem varlıktır diyoruz hem de değildir. Siyah hem siyahtır hem de karşıtıdır yani beyazdır. Bu çelişki saçma geliyor değil mi? Siyahın beyaz olması. Şimdi Yunanların bütün o ön Sokratiklerin daha doğrusu bütününün hemen hemen felsefelerinde şey var, çelişki faktörü var. Anaxagoras'ta, Empedokles'te, Parmenides'te, Herakleitos'ta aslında bunların hepsi diyalektikçi. Diyalektiği görüyorlar, kavruyorlar ve Herakleitos doğrularken özellikle Parmenides diyalektiği reddediyordu. Çünkü çelişkili olan bir şeyin olamayacağını düşünme eğilimi var. Normal düşüncede ya da anlakta öyle diyelim. Çelişki hepimiz itiraz ediyoruz değil mi? Bir şey hem bir şey kendisidir. Bir şeyin hem kendisi olduğu hem de başkası olduğunu söylemek bir çelişki. Yani ben hem kendimim hem başkasıyım. Bu saçma geliyor analitik düşünceye. Ama analitik düşünce şunu anlamıyor. Eğer bir örneğin insan, her birimiz yalnızca kendimiz isek, yani Esra eşittir Esra ise Esra değişmez. Onun değişmesi için değişmek, başkalaşmak bir şeyin kendisi olmaktan çıkıp başka olması demek.
Yani mesela cildinin kırışması falan gibi bir şey.
Evet, her şey. Düşüncelerin değişmesi, yaşlanması, büyümesi. Yani bir çocuk, çocuk ama aynı zamanda kendi karşıtı, yani yetişkin. Genç bir insan, genç ama aynı zamanda kendi karşıtı. Niye? Yaşlı değil.
Potansiyel.
Evet, eğer genç kendinde yaşlı olmasa, o zaman genç olarak kalır ve o irrasyonel olan o aslında. Yani düşünün o zaman, bütün büyümenin kalktığını düşünün. Varoluşlar ya da insan varoluşlar.
Şu anda gerçekleştirdiler onu ama neyse.
Evet.
Standart.
Tabii. Yani yine de o şeyler, gerçekleştirilen şeyler, yani yaşlılığın diyelim önlenmesi, o bile insanın potansiyel olarak yaşlanma olanağını ya da potansiyel yaşlılığını şey yapmıyor, sprey indirmiyor. O ilaçları almadığın zaman yaşlanacaksın. Yani değişim, şimdi Herakleitos her şey sözcüğünü kullanıyor ya da ona o yükleniyor. Panta diyor. Panta tüm demek ya da her şey demek. Yani Herakleitos'un çelişki yüklediği şey her şey. Hiçbir şey çelişkiden bağışık değil. Ne doğal evrende ne tinsel evrende. Yani bir insan bilinci ya da bir gezegen ya da bir galaksi ya da bir devlet ne olursa olsun doğal ve tinsel bütün varoluşlar çelişki içeriyorlar temel olarak. Hem kendileri hem de değil. Ve bunun anlamı değişim. Değişimi göreceğiz şimdi biraz sonra. Bir şeyin ve başkasının birliğini gerektiriyor değişim kavramı. Bunlar Hegel'in sistematize ettiği ve birçok felsefecinin ondan önce bildiği şeyler. Birçok felsefecinin de karşı çıktığı şeyler. Ama görüyoruz yani doğal bilincimiz bunu çürütemiyor. Buna itiraz edemiyoruz. Eğer bir şey değişiyorsa o zaman kendisi aynı zamanda kendin karşıtı başkası olmak zorunda. Yani kendinin bir durumunu olumsuzlayarak karşısına dönmek zorunda ve bu insanın sürekli olarak oluş sürecinde olması, daha doğrusu bütün varoluşun sürekli oluşta olması anlamına geliyor. Ama oluş çok genel bir şey anlatım. En temel, en primitif, en özel, en altta duran, en soyut kavram bu. Çünkü oluş kipleri daha somut, o her şeyin içeriğine göre ya da niteliğine göre gelişim var, büyüme var, yani bir sürü oluş süreci var. Üretim var, derin de bir oluş. şimdi çelişki şey değil, son nokta değil ve bu da iki hafta önce ya da üç hafta önce söylendi. Panikleyeceğimiz bir şey değil, tam tersine. Çelişkiyi gördüğümüz zaman gerçeğin izinde olduğumuzu göreceğiz. Çünkü çelişkisizlik şey, yanlış olan şey o. Eğer çelişki olmasaydı evren yok olurdu. Yani bu Herakleitos'un gördüğü bir şey ve çatışmanın, kavganın, buna kavga ya da mesela Empedokles çatışma diyor ve normal olarak insanlar şey, çatışma ortadan kalksın diye dua eder. Yani çelişki ortadan kalksın. O kim dedi ona? Onun için dua edenler diyor, evrenin yok oluşu için dua ettiklerini bilmiyorlar diyor. Yani Pedokles ya Parmenides ya da onlardan birisi. Yani çünkü çelişki kaçınılmaz, ya zorunlu bir şey. Bizim keyfimize bağlı değil. Ve oluşun, şimdi çelişki gerçekten de ortadan kaldırıcı. Çelişkili olan bir şey, varlığını yitiren bir şey. O da şiirsel bir sonuç falan değil ya da keyfi bir sonuç değil. Gördük onu. Çünkü çelişki karşıtların birliğinden oluşuyor. Karşıtların birliğinin yaptığı şey ise, az önce dedik, karşıtlar birbirlerini var ediyorlar. Öyleyse birbirlerini yok ediyorlar. Çünkü var etmemesi, var etmesi onu yok etme olanağını veriyor ona. Aynı zamanda. Ya da karşıtların birbirlerini var etmeleri, karşıtların birbirlerini yok etmeleriyle aynı şey ve oluş bunların birliğine, karşıtların birliğine bağlı olduğu için oluş kategorisi karşıtların yok olması, oluşun da ortadan kalkmasını getiriyor. Oluşun devrimi bu. Şimdi oluşa kadar mantık yoluyla geldik. Yani sinekler dolaşıyor. Evet, o.
Sinir
mi? Tabii.
Yani çelişki burada olmasa evren var, evren yok olurdu dedik. Sonra çelişki olan bir şey varlığını yitirir dedik. Bunda çelişki olması da mı?
Bu da bir çelişki mi?
Bu da bir çelişki mi? Yani
evet. Çelişkinin şimdi onu göreceğiz. Çelişkinin olması gerçekten o şeyin evrenin ortadan kalkması anlamına geliyor. Çünkü evrenin kendisi de çelişki kapsıyordu. Ortadan kalkmak ve yok olmak, bunun üzerinde çok çok iyi düşünmemiz gerekiyor. Çünkü bu da şey, yine doğal bilinci, doğal nasıl?
Aynı şey değil.
Aynı şey değil. Yani bir şeyin yok olması aslında o şeyin gidip gitmesi saltık yokluk değil. Bir kere mantıklı olarak şunu göreceğiz, eğer oluş yok oluyorsa, ortadan kalkış diyelim. Bu şeye geriye dönüş değildi. Yani şuraya dönüş olmuyor. Oluş ortadan kalktığı zaman yokluğa dönmüyor. Ne? Yokluk dolaşsız. Yokluğun dolaşsız olduğunu
evren ortadan kalkınca niye dönecek?
Evren eğer bir şey bir şimdi derimi düşünelim. Evrenin yalın bir momentini alalım, devrimi düşünelim. Devrim, bir şeyin bir noktada olması ve olmaması. Aslında bunlar çok kolay. Yani bunları insanlar çıkartırken gerçekten zorlandılar. Ve açıklarken de, kabul ettirirken de zorlandılar. Bugün de zorlanan aynı zorluklar sürüyor. Ama sanırım bizim için o kadar zor değil. Devrim, bir şeyin bir yerde olması ve olmaması. Eğer bir şey bir yerdeyse, devrilmiyor demek. Dinginlik var demektir, değil mi? Evren A üstü A durumundaysa demilmiyor, değişmiyor ve onu yıldırıyor demektir. Şimdi devrim bir şeyin bir yerde olmamasıdır dediğin zaman bu da bir çelişki. Yani bir şeyin bir yerde olmaması ne demek? Olabilir mi öyle bir şey? Bir şeyin uzayda olmaması dediğim zaman aslında o şey zaten şeyse uzayda olmak zorunda ama benim söylediğim şey, onun şeyliğiyle bile çelişiyor. Derin bir şeyin bir yerde olması ve olmaması. Çözebiliyor muyuz bunu? Evet. O zaman açıklar.
Yani bir noktada olduğu anda o noktayı terk ediyor.
Olduğu anda. An nedir? Zaman olarak. Orada zaman da var. Derinde uzay ve zaman var. Başka bir kategori yok. Cisim olanı kabul ediyoruz. O zaman üç kategori var. Yani devrim için bize gereken şey uzay, zaman ve devrilen şey. Değil mi? Bir şey olmadan devrim olmaz. Biraz daha.
Yani aynı
yanda
olduğu anda orayı terk ediyor. Başka bir noktaya geçiyor. Başka bir momente geçiyor. Devrim,
evet. Devrim yok. Peki bir yerde olmak bir moment için, bir kapı için sonsuz küçük kapı ya da moment sonsuz küçüklükte zaman demek. Yani saniye falan değil. Nokta gibi. Noktanın boyutu yoktu. Kıpının da, momentin de boyutu. Anın da boyutu yok. Boyutu yok. O zaman boyutu olmayan, süresi olmayan bir zaman boyunca var olmak aslında bir bakıma olmamak gibi bir şey. Yani eğer cisimleri biz, özdeksel cisimleri, onları zamanda düşünürsek ve zamanın sonsuz küçüklüğe bölünebilir olduğunu da düşünürsek, yani moment denen şeye, şimdi yine düşüncemize karşı çok objektif ve dürüst olmamız gerekiyor. Moment demek, bölünemeyen zaman demek. Eğer bir zaman bölünebiliyorsa onu moment diyemeyiz. Bölünemeyen zaman ise boyutsuz zaman demek. Çünkü boyut varsa, bir boy varsa ne kadar küçük olursa olsun bölünemiyor. Değil mi? Momentin kendisi de o zaman çelişki bir kavram değil mi? Ve o çelişkiyi biz yüklemiyoruz.
Yani momente gerek yok yani, öyle bir şey yoksa. Moment dediğimiz şey yok diyorsunuz.
Ama aynı zamanda var demek zorundayız çünkü...
Bölünemediği için yok diyorsunuz. Evet. O zaman moment kavramına da gerek yok. O yoksa.
Güzel. Nokta için aynı şeyi söylemiştim. Nokta parçası olmayandır ya da bölünemeyendir.
Evet.
Yani buradan çıkan şey şu, noktayı fiziksel olarak düşünemeyiz. Momenti de, zamansal noktayı da bir bakıma zaman süre gibi düşünemeyiz. Ve süreler varsa o sürelerin noktalardan, yani kapılardan, momentlardan oluştuğunu da düşünemeyiz. Çünkü ne kadar çok momenti eklersek ekleyelim arka arkaya, boyut olmadığı için sıfır olur. Ama yine de var. Momentin çelişkisi bu. Yani dediğim gibi eğer çelişkiden kaçarsak, momentin hem varlığını hem yokluğunu doğrulamak yerine o boyutsuzluktan dolayı yoktur dersek,
çelişki ortadan
kalkıyor, moment ortadan kalkıyor. Moment, var mı moment? Var. Nereden biliyoruz?
Kavram olarak var.
Var, kavram olarak var ve realite olarak var. Zaman, düşün, zaman, moment ya da zaman sadece bizim düşüncemiz değil. Öyle düşünürsek, zaman nesneldir dersek, nesnel zamanın nesnel momentle de ilişkisi vardır. Yani moment aynı zamanda nesnel bir şey. Ve bir evren bir an şöyle, ama bir an sonra her şeye rağmen değişiyor. Yani anlar nasıl ilerliyorlar? İlerliyorlar çünkü onu tasarımlamayı düşünmeyeceğiz. Ama ilerleme şeyi gerektiriyor, bir anın ortadan kalkması. Yani şimdi geçmiş, şimdi ve gelecek, bu üç kavramı, bunu daha önce konuşmuştuk, hatırlayan var mı?
Neyi?
Geçmiş, şimdi ve gelecek. Nasıl hatırlıyorsun?
Şimdi dediğim zaman hemen şimdi olmaktan çıkıyor.
Evet, ne oluyor?
Artık geçmiş oluyor.
Ve?
Gelecek oluyor.
Artık gelecek oluyor. Yani şimdi aslında geleceği ve geçmişi bir araya getiriyor. Üçü bir arada. Şimdinin kendisi bir an olduğu için, yani olmadığı için doğrudan doğruya şey gibi görünüyor, ortadan kalkmayı getiriyor. Ve zaman evrenin varoluşunun doğal, yani fiziksel evrenin varoluşunun temeli bir yerde, zaman ve uzay. Evren an içinde düşündüğümüz zaman düşünebiliriz. Yani dedik ki moment sadece öznel değil, nesnel bir kavram aynı zamanda. Yani evren de zamanda, bütün evren ve zamanda olmak demek, şimdi de ve geçmiş ve gelecekte olmak demek ve buradan en azından devrimin olanağını görüyoruz. Yani eğer şimdi, yalnızca şimdi olsaydı öyle kalırdı. Yalnızca şimdi olsaydı devrim olmazdı. Yani sadece şimdi diye bir şey olsa ve geçmiş ve gelecekte, yani şey gibi düşünmeyeceğiz, bir çizgi çekip o çizgiyi şimdi, onun gerisine önce, arkasına, sonra, bu şey tasarımsal düşünme ve bizi hiçbir yere götürmez ve zaten bilimlerde de, yani matematikte ya da fizikte zaman alındığı zaman o şey gibi alınıyor. Matematiksel bir kavram olarak ya da sonuçta bölünebilir olarak alınıyor ve o şeyleri biliyorsunuz, limit, türev falan, integral bir nokta, delta t'ler vardır ya da dx, dy falan, yani bunlar şeyi gösteriyor, şu, bu delta t aslında sonlu bir zaman, öyle göstermek istemiyorum, çok küçük ama sonlu, ama dt dediğimiz zaman ya da dx, dy, bunlar şey, sonsuz küçük, işte sonsuz küçük şey, fiziğin, işte matematiğin kalkülüsün en özel kavramı ve kesinlikle tasarımsal değil çünkü sonsuz küçük. Şimdi o zaman ortadan kalkış ara vereceğim zamanı 5 dakika sonra ara verelim isterseniz. Bunları toparlayalım. Çünkü buradan ilerleyeceğiz. Şimdi geçen hafta bunları konuştuk hemen hemen baştan sona. Yani şu ana kadar biraz karıştı gibi görünüyor durum ama oluşun ortadan, kendini ortadan kaldırmak zorunda olduğunu çıkarabiliyoruz. Çünkü karşıtları kapsıyor. Yani oluş nedir dersek, şöyle bir resimden yararlanalım. Diyelim ki varlık ve yokluk var içinde. Bunlar birbirleriyle savaş durumunda oldukları için, varlık ve yokluk, oluş kendini ortadan kaldırmak zorunda. Oluş kendini ortadan kaldırdığı zaman, o zaman ne olacak? Şimdi ortadan kalkma bizi şeye geri götürmüyordu. Buraya, yokluğa geri götürmüyor. Neden götürmüyor? Çünkü bunların, şimdi sen bir kaçırmış olabilirsin, yokluğun dolaşsızlığını, ona dikkat et. Yani varlık dolaşsız ama yokluk da dolaşsız. O yüzden oluşun ortadan kalkması hiçbir zaman bizi şeye götüremez, dolaşsız yokluğa götüremez. Çünkü yokluğun, o zaman yokluk bir sürecin sonucunda, ortadan kalkmanın sonucunda olacak ki dolaylı olacak, öyle bir şey. O eğer onu görmüş, yani onun daha sonra belki şey yaparız, onun anlamını çözümlemeye çalışıyoruz. Ama Hegel açıkça yokluğu şey olarak alıyor, dolaşsız olarak alıyor ve varlıktan yokluğa geçeriz bile, geçeriz demeyi bile kabul etmiyor. Varlık yokluğa geçmiştir diyor. Yani o ikisi şey, birbirlerine varlığın yokluğun dolaşsız olarak alınması gerekiyor onun dizgesi için. Mantıklı görünüyor. Çünkü en azından oluş o geri dönüşü yapamayacak. Yokluğun dolaşsızlığı sayesinde. Yani şimdi oluşun ileriye doğru devrimi ne olacak? O önemli. Şimdi tasarıma döndüğümüz zaman, oluş dediğimiz zaman bir şey çıkar o süreçten. Oluş her zaman bir şeyin oluşu. Yani evrenin milyarlarca yıllık oluş sürecini de düşünsek, orada yeni galaksiler doğuyor, bazı galaksiler sönüyor, patlıyor ve öyle bir şey var, süreç var. Oluş tam bir şey ortaya çıkıyor. Ama ne ortaya çıkıyor? Burada örneğin insanın büyümesi dedik, anne karnında ya da bir tohumun toprakta filizlenmesi falan. Bunlar belirli oluşlar. Birine gebelik deniyor, ötekine çimlenme deniyor ya da filizlenme deniyor falan. Ama biz burada soyut, en soyut oluş biçimiyle ilgileniyoruz ve hiçbir belirli oluştan söz etmiyoruz. Oluş kavramının ortadan kalkmasından ne olur? Mantıksal olarak ne olur? Bir şey çıkar. Tamam, biliyoruz. Tasarımdan biliyoruz ama mantıksal olarak o çıkışın neyi çıktığını görmemiz gerekiyor. Hiçbir dolaşsızdı. Bir şey ve yokluğu eşit olarak alacağız.
Oluşun sonradan kalkabilir.
Çünkü kendi içinde karşıtlar kapsıyor. Oluşun karakteri o. Oluş.
Oluşu şimdi gibi mi kabul ediyoruz? Evet. Mesela evet. Varlık yok, biri gelecek, biri geçmiş. Oluş da şimdi gibi mi? Yoksa alakasız
peki,
mı?
Peki, oluş nedir? Biraz daha geniş düşünelim.
Akış dedi, evet,
oluş. Oluş, bir şeyin oluşudur değil mi?
Ama burada bir akış.
Akış da var, akış da bir oluş. Ama genel olarak oluşta örneğin bir insanın oluşu, bir meyvanın, bir bitkinin gelişimi ya da bir şeyin, devletin oluşu. Yani Osmanlı İmparatorluğu yoktu değil mi?
Hiç.
Yoktu. Yani Selçuklu İmparatorluğu vardı, ondan sonra dağıldı, beylikler oldu. Beylik imparatorluk değil. Peki, imparatorluk o zaman yokluktan geldi. Yani hiçlikten gelmedi ya da gökten indirilmedi ama yoktu. Potansiyeli vardı ama yoktu. Şimdi Osmanlı İmparatorluğu tam olarak ne zaman oldu dersek, onun belirli zamanını verebilir miyiz? 1999'da kuruldu. Yani birisi şimdi pat diye şey yaptı, çıktı, Osman Bey Osmanlı İmparatorluğu'nu kurduğunu ilan etti. Tamam. Güzel. O zaman onu şey olarak kabul edebiliriz. Tam oluşun tamamlandığı ya da Osmanlı İmparatorluğu'nun varlığa geçtiği moment olarak kabul edebiliriz. Ama onu da önceleyen bir oluş süreci vardı. Yani daha güzel örnek de verilebilir. Örneğin Türkiye Cumhuriyeti'nin durumu daha uygun. Çünkü orada Cumhuriyet İmparatorun arkasından bıçakla kesilip gibi birdenbire doğmadı. İmparatorluk çözüldü, çürüdü, dağıldı, gitti ve orada daha Cumhuriyet yoktu. Cumhuriyet 1923'te kuruldu. Şimdi oluş sürecinde bir şey hem var hem yok. Bizi mantıksal olarak ilgilendiren, bu aşamada ilgilendiren şey o. Osmanlı Türkiye Cumhuriyeti'nin oluş sürecinde Cumhuriyet oluşuyorsa o zaman ona var diyemeyiz. Bu zor mu? Oluş sürecinde olan bir şeye var diyemeyiz. Çünkü oluşuyor, henüz yok o kadar. Yani.
Bir şeyde yok oluşuyor aynı zamanda, o zaman Osmanlı'ya da var diyemeyiz.
Evet, ama yok da diyemeyiz çünkü yok oluşuyorsa, yani yitiyorsa, yitiş sürecindeyse henüz var demek. Genç ilişki. Aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti henüz ortaya çıkmamış ama oluşuyor. Oluşan bir şeyin yok olduğunu söyleyemeyiz. Aynı zamanda da var olduğunu söylemek zorundayız. Bu şey mi yeterli mi?
Bu konuda nicelik ve nitelik kavramlarını mı
karıştırdın? Nicelik ve nitelik, şu anda nitelik alanındayız. Evet, o da önemli. Ama zaten buradan hemen nitelik kavramına geliyoruz. Nicelik ve nitelik. Yani bir sayının mesela niceliğin artışı, bir şeyin ısınması, o da bir oluş gibi görünüyor. Yani bir suyun ısınması. Ama nicelik şey değil, sayı kavramı ya da büyüklük kavramı realde uygulayıp ilgilenebileceğimiz bir kavram gibi görünmüyor. Çünkü ona geleceğiz. Nicelik, şu an niceliği içeri almayalım. Şu an nitelik alanındayız. Oluş da bir şey, soru şuydu, oluş neden ortadan kalkıyor? Çünkü oluş çelişkiydi. Oluşlar, oluş varlığı ve yokluğu kapsıyor. Bunu çözdük mü? Oluş varlığı ve yokluğu kapsıyorsa, karşıtların birliği ise, o zaman karşıtların birliği, aynı zamanda karşıtların yokluğuna getirmek zorunda. Karşıtlar birliği ortadan kaldırıyorlar. Ve oluşun ortadan kalkması onun kendi içinden olan bir şey. Dışarıdan ortadan kaldırılmıyor. Oluşun ortadan kalkması aynı zamanda onun tamamlanması, bitmesi, sonlanması gibi görünüyor ve öyle. Oluş ortadan kalktığı zaman en önemli nokta buraya geri düşmüyor oluşunuz. Çünkü o olsaydı o zaman şey olacaktı. İlerlemiş olmayacak. Oluştan bir şey geldi ve onu şimdi ara verip istersen ondan sonra
evet.
Çekeceğim.
Dizi gibi oldu.
Ne gibi?
Dizi gibi oldu. Oluştan ne geçecek?